Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 43. Ayrım. 6. Bölüm. 13 Kasım. Ebu Haşim kazandı. 64. Washington DC 15.05. Collins, öğleden sonranın büyük bir bölümünü DC'nin sokaklarında faaliyet gösteren ekiplerin bürolarına uğrayarak, dişe dokunur bir ipucu bulup bulmadıklarını araştırarak geçirdi. Onlarca kişi sorguya çekilmişti bile. O sabah saat 10'a doğru ünlü bir yan kesici 14. caddedeki bir satıcıdan eroin alan, araba benzeyen iki genç görmüştü. Gençleri birkaç blok ötedeki Holiday Inn oteline kadar izledikten sonra yan kesici FBI'daki adamına haber vermişti. Yanlarında iki teknisyen, sivil giyimli ajanlar otele gönderilmiş, otel müdürünün de yardımıyla Arapların yanındaki odaya yerleştirilmiş, gençlerin telefonları dinlemeye alınmış, duvara açılan deliklere görüntü ve ses kaydetme cihazları yerleştirilerek kuşkuluların hareketleri izlenmeye başlanmıştı. İki genç eroini aldıktan sonra kafalarının keyfini çıkarmak için yataklarına uzanmışlardı. Öğleye doğru Araplar bakkala gitmek üzere çıktıklarında odalarına girilip aranmış, eşyaları elden geçirilmiş, kimlikleri incelenmişti. Sonunda kuşkuluların DC'de yaşayan Arap diplomatların çocukları olduğu, can sıkıntılarını geçirmek için uyuşturucu kullandıkları anlaşılmıştı. Georgetown'da kısa süre önce kiralanmış ve gizli servisten sivil giyimli ajanlarca izlenen küçük bir deponun Filistinli bir göçmenle Amerika doğumlu suç ortağı tarafından kiralandığı ve çalıntı elektrikli eşya saklamakta kullanıldığı anlaşılmıştı. Güneydoğu bölgesindeki bir fahişenin şüpheli bir kiracı hakkında yaptığı ihbar, 2 yıldan beri aranmakta olan bir hapishane kaçkınının yakalanmasını sağlamıştı. Bir de kasten zaman harcatan ihbarlar vardı. Birbirlerinden öç almaya çalışan, gerçek ya da hayali düşmanlarının başını derde sokmak isteyen sokak çeteleri. FBI'ya ya da gizli servise katılmak isteyen ya da yardımları karşılığında bir şeyler umanlar. Pezevenkler ve kaldırım yosmaları, çete üyeleri, yan kesiciler ve orospular. Hepsinin verdiği sahte ipuçlarının araştırılması gerekmişti. Ajanlar sokakları arşınlıyor, bilgi toplamaya çalışıyordu hala ama gayretleri sonuçsuzdu. Doğru bilgi dışında her şey ama her şey vardı. Collins, DC dışındaki her çeşit çiftlik evinin, samanlığın, silonun, deponun, antreponun ve terk edilmiş binaların arandığını, temiz çıkanların vergi görevlileri ve resmi kurumların yardımıyla hazırlanan listelerden silindiğini biliyordu. Aynı işlemler, kimyasal madde satıcıları, tarla ilaçlama şirketleri ve her zamankinden çok organofosfat satın alanlar için de geçerliydi. Listenin %80'ine yakını incelenmişti bile. Maryland'de gençlerin öldürüldükleri yerin 40 kilometre çevresi içinde kalan bölgede kiralanmış yerlerde oturanlar, sigorta satış temsilcisi, pizza taşıyıcısı ya da telefon tamircisi olduklarını söyleyen FBI ajanlarınca sessiz sedasız ziyaret edilmişlerdi. Ajanların görevi bu gibi yerlerde oturanlara bir göz atmak ve kuşkululara uzaktan yakından benzeyenleri bildirmekti. Ülkeye yasa dışı yollardan girmiş yüzlerce Arap, Çeçen ve Filistinlinin durumu incelenmiş, kimlikleri ve neyle uğraştıkları araştırılmıştı. Listelerdeki daha yüzlerce kişinin içinde DC'de ya da yakındaki Virginia ve Maryland'de olduğu bilinip henüz ulaşılamamış onlarca insan vardı. Büronun buna benzer soruşturmalarından çoğu düzenli sabır gerektiren işlerdir. Piramit biçimindeki bu araştırmanın dibinden başlanıp yukarıya doğru ilerlenir, haftalar ya da aylar süren çalışmalardan sonra tepeye, sonuç veren noktaya ulaşılır. Oysa Collins bir bakıma celladın kurşununu bekliyormuş duygusunu yaratan, iç karartıcı, rahatsız edici gerçeği biliyordu. Elde bu kadar kısa zaman, aylar ya da haftalar değil saatler varken sürenin dolmasından önce bir yere varılması imkansızdı. Tom Murphy, bürosuna üçü biraz geçe döndü. Yüzünün solukluğu gri bir renk almış, gözleri uykusuzluktan kan çanağına dönmüştü. Yakasıyla kravatı ayrı yönlere bakıyordu. Bir bardağı su doldurup koltuğuna çöker gibi oturdu. Sesi titriyordu. Başkan yardımcısı ve bölüm başkanlarıyla toplantıdan geliyorum. Her tarafta panik yaşanıyor Jack. Herkes bu işi halledemeyeceğimizden emin. Neredeyse histeri krizi geçirmek üzere. Beyaz Saray, başkan yardımcısını yarım saatte bir arıyor, ne kadar ilerleme sağladığımızı, bir haber olup olmadığını soruyor. Bu da sana Beyaz Saray'ın ne durumda olduğunu gösterir sanıyorum. Murphy cebinden iki Tylenol çıkardı, suyla birlikte yuttu. Şakaklarını ovuşturdu. Başım çatlayacak gibi. Eğer böyle devam ederse beni buradan gece yarısından önce tabutta çıkarırlar. Lou ile binbaşı nerede? Lou odalardan birinde uyumaya çalışıyor. Kursk 3 saat önce çıkmış, bir daha da görünmedi. Nereye gittiğini söylemiş mi? Lou söylemedi diyor, hemen döneceğini söylemiş. Dairesini arasak? Kapı açıldı, koltuğunun altında bir deste bilgisayar çıktısıyla ajan Larry Soames göründü. Tom, bir dakikan var mı? Ne oldu Larry? Bir sorunumuz var. Hala yerini bulmak, neyle uğraştıklarını öğrenmek zorunda olduğumuz yasa dışı yollardan girmiş 23 Filistinli Arap ve Çeçen var. Bir de daha önce atladığımız ama Prince County'deki küçük bir emlakçıda rastladığımız bir sürü kiralık 3 daire 12 ev var. Sorun ne? Her zamanki gibi insan gücü. Soames Murphy'ye kağıtları uzattı. Gece yarısından önce bu boka bakacak yeterli adamımız yok. Listede öncelikli kimse var mı? En az 4 kişi. Murphy kağıtlara baktı, düşündü. Emlakçıya şüphelilerin fotoğrafları gösterildi mi? Sorun da bu ya, o şanslı pezevenk tam olmak istediğim yerde, Bermuda'da kemiklerini ısıtıyor. Sekreteriyle telefonda konuştuk. Şirkete gireli 2 ay olmuş. Kiracılarla görüşme yapmıyormuş. Hiçbirini görmediğini, içlerinde Arap olan var mı bilmediğini söylüyor. Evlerden çoğu Chesapeake kıyısında, birkaçı daha içerlerde. Bize kiracıların adlarını verdi ama bunun bir anlamı yok. Nakit para ödeyen herkes sahte bir isim uydurabilir. Patronu otelinde bulmaya çalıştık, adını anons ettirdik ama sonuç alamadık. Bu da yerlerin hepsini denetlememiz gerektiği anlamına geliyor. Daha kaç ajana ihtiyacın var? En azından 12. Murphy umutsuzlukla iç geçirdi, ayağa kalkıp zonklayan şakaklarını ovuşturdu. Elimizde ikinci vardiyadaki işlerini bitirmiş 8 kişiden başka kimse yok. Onları kiralık evler işinde görevlendirelim bari. Yetmez Tom. Murphy'nin yüzü kızardı. Umutsuzlukla patladı. Yetmeyeceğini ben de biliyorum ama Tanrı aşkına Larry, ben sihirbaz değilim. Aradaki açığı kapatamam. Onun için sana elimde olanı vermek, sen de verdiğimle yetinmek zorundasın, anlaşıldı mı? Eliyle yüzünü sıvazladı. Ard arda iki derin soluk alıp sakinleşmeye çalıştı ve Collins'e dönüp şöyle dedi. Jack, sen ve Lou bu heriflerden ikisiyle ilgilenin. Bulabilirseniz Kursk'u da götürün. Larry size durumu anlatır. Eğer arada bir şeyler çıkarsa haberleşiriz. Tamam mı Larry, şimdi memnun musun? Tabii, dedi Larry boş bakışlarla. Harika. Ben de elimden geleni yapıyorum Tom, biliyorsun değil mi? Baş ağrıtıcı sorunları olan sadece sen değilsin. Larry kapıdan çıkarken Morgan içeri girdi. Esnedi, kafasını kaşıdı. Larry'e de ne oldu böyle? O da bizim gibi gerginleşmeye başladı, diye homurdandı Murphy. Uyuyabildin mi? Yerde, üzerimde bir palto, 2 saat. Benden 2 saat fazla demek. Jack'le senin için bir işim var. Larry size anlatır. Murphy gitmeye davrandı, tereddüt etti. Collins'e döndü. Bütün bu olanların arasında sormayı unuttum. Nicky ile küçük oğlu nasıl? Bir değişiklik var mı? Collins kafasını salladı. Sen gelmeden biraz önce hastaneyi aradım. Birazdan yine arayacağım. Murphy elini Collins'in omuzuna koydu. Endişelendiğini biliyorum Jack ama onlar için yapabileceğin bir şey yok. Onun için belki kafanı işine versen daha iyi olur. Böylece onlara da iyilik etmiş olursun. Washington DC 1535. Harry Jude eski yönetim binasında koruma görevi kayıtlarının başında 2 saat geçirmişti. Kayıtlar, delinip siyah kaplı klasörlerde saklanan sayfalarca bilgisayar çıktısıydı. Korunanlardan her biri Beyaz Saray dışında 6 kadar korumayla dolaşırdı. İçerideki koruma daha gevşekti. Genellikle geride ama gerektiğinde müdahale edecek kadar yakında korumakla görevli oldukları kişiyi izleyen 2 ajan. Jude'a göre ancak korunanların Beyaz Saray sınırları dışında bulundukları yoğun koruma sırasında olağan dışı bir şey gerçekleşebilirdi. Darley'nin getirdiği fincanlar dolusu kahveye rağmen 2. saatin sonunda Jude'un gözleri yüzlerce kayıt okumaktan yorulmuştu. yanındaki not defterine dikkatini çeken tüm düzensizlikleri özenle yazıyordu. Korunanlar da insandı. Herkes gibi onlar da işemek için durmak, aile meseleleri için yollarını uzatmak ya da son dakikada program değiştirmek zorunda kalabilirlerdi. Yine de Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinden üçünün dışarıdaki programlarını sık sık son dakikada değiştirdiklerini fark etmişti. Son ay boyunca Charles Rivermont, acil ve özel toplantılar için Atlanta'daki bürosuna program dışı 3 ziyarette bulunmuştu. Jude'un notlarına göre bu ziyaretlerden ikisi Nebil el-Halit adındaki bir Suudi şeyhle buluşmak içindi. El-Halit ismi kuşkusunu çekince Jude son buluşmanın 10 gün önceye rastladığını gördü. Bunun yanı sıra Rivermont 2 gün önce 1 saat kadar kaybolmuştu. Jude, Rivermont'un bir metresi olduğunu, Mississippi'li bir kadın için Wisconsin caddesinde özel olarak bir ev tuttuğunu biliyordu. Gizli servis ajanlarının böyle bir şeyi anlayışla karşılamaları gerekiyordu. Böyle bir ilişkiyi onaylamalarının ya da onaylamamalarının bir önemi yoktu. Önemli olan bildiklerini yaymamalarıydı. Kayıtlar, Rivermont'u koruyan ajanların sürekli olarak adamın yakınında bulunduklarını gösteriyordu. İkisi dairenin dışındaki koridorda, ikisi ana girişte, ikisi de dışarıdaki bir otomobilde. Jude yine de eğer yeterince kararlıysa Rivermont için arka kapıdan sızıp yakınlardaki bir randevuya gitmenin imkansız olmadığının bilincindeydi. Ya da metresinin işbirliğiyle daha önceden daireye girmiş biriyle buluşmasının. Sırada General Bud Horton vardı. Dakik olmakla tanınan askerlerin tersine son iki haftada 3 resmi randevuya gecikmişti. Gecikmeler Arlington'daki bir orgeneralin evindeki özel buluşmalardan kaynaklanıyordu. Korumayla görevli ajanlar Horton'un talimatlarına uyarak evin dışında beklemişlerdi. Dikkati çeken başka bir olay da sivil korumalarla çevrili olmaktan nefret eden Horton'un 24 saat önceki bir Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından önce Beyaz Saray'dan yalnız ve üniformasız çıkmak istemesiydi. Horton, hava almaya ihtiyacı olduğunu ve hızlı adımlarla yürüyeceğini söylemişti. Bazen generalin sigortaları atıyordu. Jude'un hatırladığı başka olaylar da olmuş. Horton, 24 saat korumalar arasında kalmaktan ve her kenefe gidişinde izlenmekten yakınmıştı. Üçüncü ve sonuncu Bob Rapp'ti. G Caddesi'nde bir dairesi varken geçen ay boyunca 3 kez yakındaki başka bir binaya girmiş ve gizli servis koruma görevlilerinin yanında gelmemelerini istemişti. Kırklarının sonuna gelmiş Rapp yalnız yaşayan, bekar biriydi. Yıllar boyunca bir sürü kadınla ilişkiye girmekle birlikte Jude adamın eşcinsel olduğuna dair söylentiler duymuştu. Bunu kanıtlayacak bir bilgi yoktu ama Jude sızacak böylesi bir söylentinin Rapp çapında bir adamın hayatını altüst edeceğinden emindi. Jude adamın özel hayatıyla zerre kadar ilgilenmiyordu. Bu adamın kişisel sorunuydu. Komşu apartmana yaptığı ziyaretler uzun zamandan beri yerleşmiş bir düzenin parçası değildi. Tamam, Rapp kendine yeni bir sevgili bulmuş olabilirdi ama bunun kontrol edilmesi lazımdı. Jude 3 ismi olayların ayrıntılarını ve o gün görevde olan ajanların adlarını defterine yazdı. Darlene'in masasındaki telefon çalıp dikkatini dağıttığında hala kayıtları inceliyordu. ''Tabii, burada'' dedi Darlene ve avucuyla ahizeyi kapadı. ''Seni arıyorlar Harry.'' Jude masaya yürüdü, telefonu aldı. ''Jude.'' ''Harry, ben Rob. Bir şeyler bulabildin mi?'' ''Galiba. İncelemek istediğim bir iki şey daha var.'' ''İyi, elindeki işi bırak ve hemen genel merkeze yanıma gel.'' ''Ne oluyor?'' ''Hemen buraya gel Harry. FBI'ın geçmiş araştırmaları ile ilgili. Bir şeyler bulduk.''
65. Moskova. Vasili Blajeni Katedrali'nin gölgesinde Kremlin'in Çan Kulesi'ndeki saat akşamın 8.30'unu vururken resmi araçlardan oluşan konvoy Doğu Kulesi'nin dibinden geçti, karla kaplı avluda durdu. Bürosunun penceresinde ellerini arkaya kavuşturarak duran ve yorgun görünen Vasili Kuzmin, yolcularını boşaltan arabaları çift kanatlı meşe kapıdan hızla geçip giren danışma konseyi üyelerini seyretti. Aralarında her zaman çekişmeye hazır İçişleri Bakanı Anatoli Sergeyev'i, çelik kararlılığıyla ünlü Adalet Bakanı Sasha Pavlov'u ve El-Kaide üslerine karşı girişilen saldırının mimarı, kır saçlı, etkileyici General Yuri Butov'u gördü. Kuzmin, çalışma masasının başına döndü. Birazdan tartışmaya açacağı önemli konular hakkındaki notlarını içeren deri kaplı dosyayı aldı. Vücudunda bir endişe dalgası hissetti. Böylesi adamları kararlarını değiştirmeye, Amerika başkanının onayını alıp tutukluları serbest bırakmaya ikna etmek zor olacaktı. Aslında Vasili Kuzmin, oylamanın nasıl sonuçlanacağını bile tahmin edemiyordu. Oyların eşit dağılması durumunda son kararı almak onun görevi olacaktı. Ama eğer büyük çoğunluk önerilerin reddedilmesi yönünde karar verirse, ki oldukça gerçekçi bir ihtimal, işte o zaman Haşim'in üslerinin yerle bir edilmesi emrinin hemen o akşam alınacağından hemen hemen emindi. Tuşin kapıya vurdu. "Herkes geldi efendim." "Çok iyi Leonid, başlamaya hazırız." Washington DC 16. Morgan direksiyonda Georgetown'a doğru ilerliyorlardı. Collins bilgisayar çıktılarından henüz bulunamayan iki kişi hakkındaki ayrıntıları okudu. İçlerinden biri 25 yaşında Mısırlı tıp öğrencisi bir erkek, öteki de 27 yaşında İngilizce dalında lisansüstü eğitimi yapan Filistinli bir kadındı. Göçmen bürosu kayıtlarında yaklaşık 4 ay önce Temmuz'da öğrenci vizeleri sona erdikten sonra Amerika'dan ayrıldıkları konusunda bir bilgi yoktu. Her ikisi de Georgetown Üniversitesi'ne gitmiş, adres olarak da kampüs yakınlarındaki ucuz evleri göstermişlerdi. Yabancı öğrencilerin Amerika'da kendilerine tanınan sürenin ötesinde kalmaları rastlanmayan şeylerden değildi. Bu ikisinin vize koşullarını tümüyle masum nedenlerle ihlal etmiş olmaları da mümkündü. Ama yine de onları bulmak ve neler yaptıklarını anlamak zorundaydılar. Morgan, M caddesinde üniversiteye doğru ilerliyordu. "Sağ sap Lou," dedi Collins. Morgan'ın kaşları çatıldı. "Kampüs ileride. Hastaneye sap." "Jack, içinin yandığını biliyorum ama Murphy'nin dediklerini duydun adamım. Bana kalırsa yolumuza devam edelim. İstersen telefon." "Onları görmeliyim Lou. Daniel'ın durumunu öğrenmem gerek. Lütfen, benim için." Birkaç dakika sonra Morgan bir şey söylemeden George Washington Hastanesi'nin kapısına geldi. Arabayı durdurdu, Jack kapıyı açtı. "Hemen dönmeye çalışırım." Moskova. Tartışmalı toplantı Kuzmin'in düşündüğünden de uzun sürmüştü. Amerika Başkanı ile konuştuğu bütün konuları özetledikten sonra Haşim'in Moskova'yı tehdit ettiğini açıklamıştı. Masanın çevresindeki yüzler aniden dehşete büründü, ardından da fırtına koptu. Sinirler gerildi, sesler yükseldi. Kremlin'in toplantı salonundaki öfke, korku ve kızgınlık görülecek gibiydi. Bu, Kuzmin'in katıldığı en hararetli toplantıydı. Sinirlerin yatışması için görüşmelere 3 kez ara verilmesi de bir işe yaramamıştı. "Size söylemiştim," dedi İçişleri Bakanı Sergeyev üzüntüyle. "Böyle olacağını söylemiştim. Sadece zamana bağlıydı." İşaret parmağını suçlarcasına Ticaret Bakanı Boris Rutkin'in lekeli yüzüne uzattı. "Ebu Haşim'in bizim için doğrudan bir tehlike olmadığını söylemiştiniz. Onu yok etmenin çılgınlık olacağını söylemiştiniz. Şimdi nerelere geldiğimize bir bakın Rutkin. Elimizde fırsat varken o pezevengi bombalamalı, sonuçlarını sonra düşünmeliydik." Her zaman ılımlı olan Rutkin bu kez dikkat çekecek kadar sessizdi. Baskı altındaymış gibi görünüyor, yüzündeki lekeyi kaşıyordu. "Ya bombalasaydık ne olurdu?" diye itiraz etti Maliye Bakanı Akulev. "Ya Haşim saldırıyı gerçekleştirme imkanına sahipse, o zaman hepimiz burada değil, morgda olurduk." Böyle devam etti. Savlar ve karşı savlar, anlaşmazlıklar ve sert sözler. Sonunda bütün bunlardan yorulan Kuzmin, elini kaldırarak tartışmayı kesti. O ana kadar sessiz kalan General Butov'a döndü. "Yuri, ne düşündüğünü söylemedin." "İçişleri Bakanı gibi bunu ben de tahmin etmiştim," dedi Butov, öfkesini saklamayı beceremeden. "Ama şahsen Haşim'in Moskova'ya karşı saldırıya geçmeye hazır olduğuna inanmıyorum. Bana kalırsa bu basit bir blöf." "Neden?" "Öteki türlü bizi çok önce tehdit etmesi gerekirdi. Amerikalıları tehdit ettiği sırada bizi şahsen bilgilendirirdi. Üstelik tutukluların çoğu burada. Eğer Moskova saldırıya uğrarsa tutuklular da ölür." "Bu önemli." Kuzmin deri kaplı dosyasını açtı. "Seninle aynı fikirdeyim. Hepinizin bildiği gibi istihbaratımız Moskova'da El-Kaide'nin izine bile rastlamadı. Doğru değil mi Igor?" "Bilebildiğimiz kadarıyla evet Sayın Başkan," diye onayladı FSB Başkanı Igor Verbatin. "Ama bu istihbaratımızın kusursuz ya da tamamlanmış olduğu anlamına gelmez. Amerikalıların başına gelenlere bir bakın. Daha önceden bir şey anlayabildiler mi? yakında bir saldırıyla karşılaşacaklarını gösteren güvenilir bir istihbaratları oldu mu? Öte yandan üstlerini bombalasak El-Kaide'nin hemen tepki gösterip göstermeyeceğini de bilmiyoruz. Kuzmin iç geçirdi, ötekilere baktı. Igor haklı. Tabii tehdidin blöf olup olmadığını anlamak için istihbarat çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ama bu zaman alacak. Belki de bizim istediğimiz bilgilere ulaşılamayacak. Bu arada bizim yapacağımız ne var? Şu anda önümüzde iki seçenek olduğunu düşünüyorum. Bombardımanı askıya alır ama tutukluları da serbest bırakmayız. Ya da Amerikalılarla pazarlığa girişip önerilerini kabul ederiz. Ama tutukluların pazarlık konusu olmadığına karar vermiştik, diye itiraz etti Butov. Yine de Amerikalıların tutukluların serbest bırakılması karşılığında sağlam ve mantıklı bir öneride bulunduklarını kabul etmemiz gerekir. Ama bu rüşvetten başka bir şey değil, dedi Butov. Tabii ki rüşvet, ama kabul etmeli miyiz? Dedikten sonra duraksadı Kuzmin. Her neyse, bu konuyu şimdilik kenara bırakalım. Bir de Ebu Haşim'in onu bombalayacağımızı nereden öğrendiği konusu var. Amerika Başkanı bu bilginin bizlerden sızdığını ima etmiyor ya, dedi Boris Rutkin. Kim olursa olsun köstebeğin yüksek bir görevde olması gerekiyor. Soruna gelince cevap hayır. Amerika Başkanı köstebeğin Moskova'da değil, Washington'da bulunduğundan emin. Neden? Diye sordu General Butov. FBI başkanının elinde bilginin Washington'da üst düzeydeki birinden sızdığını gösterir bant kaydı varmış. İşte bu inanılmaz bir şey. Adalet Bakanı Sasha Pavlov şaşkındı. Gerçekten öyle, dedi Kuzmin. Sonra gözlerini odadakilerin yüzünde dolaştırdı. Sizinle açık konuşacağım baylar. Bu odadakilerden birinin ahlaki nedenlerle ya da korkudan El-Kaide üstlerini bombalamak istediğimizi Amerikalılara bildirdiğinden eminim. Suçlunun kim olduğuna gelince onu bir gün bulacağımı biliyorum.
Kuzmin, tehdidinin etkisinin sindirilmesi için bir süre sustu. Muhbirin kim olduğunu açıklayacağından hiç emin değildi ama hiç olmazsa açıklayacağını söylemiş olması da yeterliydi. Odanın karşı tarafındaki süslü mermer şöminenin üzerindeki altın Çar Nikolay saatin ibreleri 23.50'yi gösteriyordu. Son 48 saat içinde bölük pörçük bir uykunun ardından 3 saat süren yoğun tartışma ve çekişmeden sonra bedenen ve zihnen bitkindi. Daha şimdiden süremizi aştık. Hayatımızın geri kalanını bu konuları tartışmakla geçirebiliriz. Ama Amerikalıların tutukluları serbest bırakma önerileri hakkındaki kararımızı vermenin zamanı geldi sanırım. Vereceğiniz karar Washington'un kaderini etkileyecek olsa da sizleri şu ya da bu yönde etkilememeye çalıştım. Bana kalırsa böylesi daha doğru. Şimdi General Butov, lütfen bana yardım edin. Butov başını salladı ve oyları saymaya başladı. Amiral Bodin? Hayır diyorum. İçişleri Bakanı Sergeyev? Hayır, dedi Sergeyev kararlılıkla. Ticaret Bakanı Rutkin? Evet. Adalet Bakanı Pavlov? Evet. Böyle sürdü. Kuzmin, Amerikalıların önerisi lehine 7, aleyhine General Butov da dahil 8 oy saydı. General ona döndü. Sizin oyunuz kaldı Sayın Başkan. Washington DC 1615. Nikki hastanenin ana binasındaki bir odaya nakledilmişti. Collins girdiğinde tek kişilik odasında yatıyordu. Genç kadını görür görmez midesindeki düğümü yeniden hissetti. Artık cihazlara ya da tüplere bağlı değildi ama çenesinin sağ tarafını kaplayan korkunç morluk azalmamış, yüzünün şişi inmemişti. Kapalı televizyonun ekranına çevrili gözleri neredeyse ölü gibi bakıyordu. Collins bir hemşirenin yatağın yanına yerleştirdiği iskemleye oturdu. Nikki'nin elini tutunca genç kadın yüzünü ona çevirdi. Gözleri yaş doluydu.
Benim yüzümden Jack, diye fısıldadı.
Ne?
Dün akşam seninle buluşmak için o kadar ısrar etmeseydim, o kadar inatçı davranmasaydım bütün bunlar olmayacaktı. Ama seni görmem gerekiyordu Jack. O kadar sabırsızdım ki kendi merakımı her şeyin önüne geçirdim. Öylesine üzgünüm ki.
Collins bir süre ne diyeceğini bilemedi. Nikki karmakarışık kafasında kendini suçluyordu. Ama bütün bunlardan nasıl sorumlu olabilirdi? Doktor Wolensa ile görüştüm. Daniel'ın biraz düzeldiğini söylüyor.
daha rahat nefes alıyor, tedaviye cevap veriyormuş. Volensa bunu da atlatacağından çok mutlu.
Biliyorum ama...
Aması filan yok. Genç kadının elini yüzüne götürüp öptü. İyi olacak Nikki, Daniel iyi olacak. Şimdilik önemli olan sadece bu. Buna sıkı sıkıya sarılmak zorundasın. Güçlü olmayı deneyip başar. Genç kadın Collins'in ellerine sıkıca sarıldı.
Ama gördüm onu Jack. Hemşirelerden biri pencerenin arkasından bakmama izin verdi. Öylesine perişan görünüyordu ki, öylesine umarsız.
Biliyorum. Sevgilisini öpmek için eğildi. Daha dudakları birbirine kavuşmadan ikisi de ağlamaya başladı.
Seni seviyorum Nikki.
Nikki gözlerini sildi.
Bunu kim yaptı Jack? Böyle bir bombayı kim patlatabilir? Masum insanları öldürüp yaralamayı kim düşünebilir? Bunu kim yapabilir?
Collins genç kadının elini bırakmadı, kafasını salladı.
Biliyorsun değil mi?
Bu konuda konuşamam Nikki, lütfen.
Dün akşam konuştuklarımızla herhangi bir ilgisi var mı? Var değil mi?
Nikki, yalvarırım. Eğer bir şey sızarsa insanların başı derde girer derken ciddiydim. Bunun kimseye bir yararı olmaz.
Bütün o konuştuklarımız, o iki genci makineliyle tarayan katil. Bütün bunlar doğru değildi değil mi?
Yalan değildi Nikki. Biri var, çılgının biri. Suç ortakları var. Onları bulmaya çalışıyoruz. Sana ancak bu kadarını söyleyebilirim. Lütfen bu kadarla kalsın. Nikki gözlerini Collins'e dikip düşüncelerini okumak istercesine bir süre yüzünü inceledi. Sonra vazgeçip kafasını salladı.
Bir şey daha söyleyebilir miyim? Restoranda bu konuyu anlatırken bakışlarını hatırlıyorum. O kadar nefret doluydu ki sanki çok kişisel bir şey gibiydi. Kişisel mi Jack?
Daha fazla konuşmak istemeyen Collins genç kadının elini usulca bıraktı.
Gitmek istemiyorum ama gitmem gerek Nikki.
Anlıyorum. Benim için bir şey yapar mısın? Bütün bunların senin yüzünden olduğunu düşünmek yok. Bu kadar saçmalık yeter, tamam mı?
Collins ayağa kalktı. Koridorda anneni gördüm. Epey heyecanlıydı.
Biliyorum, sen telefon eder etmez buraya geldi.
Sence dayanabilecek mi?
Umarım.
Cep telefonum hep açık kalacak. Beni istediğin zaman ya da Daniel'dan haber alır almaz ara, olur mu?
Nikki başını salladı. Collins eğilip onu öptü. Sonra gitti.
Nikki 5 dakika sonra yataktan kalktı. Kolları, bacakları sızlıyor, kafası zonkluyordu ama hastaneden ayrılmaya kararlıydı. Daha önce annesine kendini iyi hissederse hastaneden çıkacağını, bu yüzden de Daniel'ın yanında kalıp durumunda herhangi bir değişiklik olursa telefon etmesini söylemişti. Annesi itiraz etmiş, hastaneden ayrılmasını onaylamamıştı ama Nikki neden çıkması gerektiğini anlatmıştı.
Ne yapabilirdi ki? Tek bildiği içinden bir sesin kentte çok tuhaf, çok korkunç bir şeylerin olacağını söylediğiydi. Bir de bu korkunçluğun ne olduğunu bulması gerektiğini biliyordu. Oğlunun yanından ayrılma fikrinden nefret etse de durumunun biraz düzelmesi ona bir umut, tutunacak bir dal vermişti. O umudu düşünmek bile gözlerini yaşarttı. Gözyaşlarını sildi. Şaşkın şaşkın köşedeki dolaptan elbiselerini aldı, giyinmeye başladı. Elbiseleri yırtılmış, lekelenmiş ve is kokuyordu. Gitmeden önce annesini görecek, sonra da bir taksiye atlayarak eve gidecekti, değiştirecekti. Cep telefonu ve şarj aletini duvardaki prizden çıkarıp cebine tıktı. Sonra odanın kapısını açıp dışarı süzüldü.
43. ayrımın sonu. Sayfa 517. Devamı 44. ayrımda.